Kitabın adı Portre'deki Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 42. Ayrım, Bölüm 20. Evin Peabody'nin üniformasını giymesini beklemesi gerekiyordu. Bu zamanı kumandanı arayıp rapor vererek kullanmaya karar verdi. Ekstra polis desteği istiyor musun? Hayır efendim, üniformalıları görmek onu korkutabilir. Yalnızca Baxter ve Trueheart'ı istiyorum, sivil kıyafetler. Sadece binanın giriş çıkışını kontrol amaçlı. Şüpheli şu ana kadar şiddet içerikli eğilimler göstermedi ama köşeye sıkıştırıldığında yapabilir. İkamet ettiğini düşündüğüm daire binanın 12. katında. Tek çıkışı kapıdan ya da pencereden, acil durum boşaltım yolundan. Peabody ve ben kapıyı tutacağız. Baxter ve Trueheart da acil durum yolunu tutabilir. İkinci dereceden sağlam bir şeyler var elinde Teğmen ama beyin kanserinden ölen bir anne arama izni için yetmeyecek. O halde ikna edici olmam gerekecek efendim. İçeri girmek için ikna etmeye çalışırım. Eve kafasını çevirdiğinde yeni yıkanmış, jilet gibi ütülenmiş mavi yaz üniforması içinde merdivenlerden inen Peabody'yi gördü. Yola çıkıyoruz efendim. 15 dakika içinde desteğini yolluyorum. Ani hareket yapmayın Dallas. Anlaşıldı efendim. Eve bağlantıyı sonlandırdı. Temiz bir üniforma gibisi yok. Peabody kollarını kokladı. Hafif limonlu bir şeyler kullanmış, çok güzel. Tatilden döndüğünde hangi markayı kullandığını sorayım ona. Evet, eminim temizlik ürünlerimizin püf noktalarına dair küçük sohbetiniz çok keyifli olacaktır. Ama şimdilik biraz da bizim küçük sıkıcı operasyonumuza yoğunlaşabilir miyiz? Peabody yüzüne ciddi bir ifade yerleştirdi. Evet efendim. Ama Eve ona operasyon verilerini aktarmaya başlarken son kez pantolonunun jilet gibi düzgün çizgisine baktı. Binanın 12 katı vardı ve Eve desteklerden birini çatıya koymayı düşündü bir an. Ama gereksiz adam kullanımı olacağına karar verdi. Eğer şüpheli şahıs camdan kaçmayı başarırsa Eve de arkasından gidiyor olacaktı. Yukarı giderse Eve de peşinde olacaktı. Yine de kaçmayı başarırsa yukarı değil caddeye doğru inmeyi tercih ederdi. Acaba adamın kaçış rotası da var mıydı? Sonuçta çok planlı bir adamdı ve kendi yuvasında köşeye sıkıştırılırsa nasıl kaçacağına dair de bir planı olabilirdi. Eve Rourke'ı aradı. Hedef binanın detaylı krokisine ihtiyacım var. Hedef dairenin ve 12. katında. Ne kadar çabuk bana... İstediği planlar ekranda açıldığında Eve'in cümlesi yarım kaldı. Evet, bu çok hızlı oldu, dedi. Ben de az önce bakmak istemiştim. Gördüğün gibi düzgün bir daire planı var. Geniş bir mekan, yine geniş ve rahat bir mutfak, iki yatak odası. Gözlerim var, görüşürüz. Bir yatak odası anneye, biri oğluna mı diye düşündü Eve. Oğlan şimdi diğer yatak odasında mı çalışıyordu? Eğer evi dışında bir yerde çalışıyorsa neden çerçevelerin o kadar uzakta bir yere teslim edilmesini istemişti? Eğer evinde çalışıyorsa uyuşturulmuş üç kişiyi nasıl bina güvenliğinden geçirip 12. kata çıkarmıştı? Eve bütün bu soruları yakında şahsen sorabilmeyi umut ediyordu. Binanın lobisinde Baxter ve Trueheart'la buluştu. Çok sessiz ve temiz küçük bir mekandı. Girişi ve iki gümüş kapılı asansörü izleyen güvenlik kameraları vardı. İçeri girebilmeleri için Eve'in ezmesi gereken canlı ya da droid herhangi bir görevli yoktu ama rozetini taratması gerekmişti. Hedef dairemiz 1208, güney köşeden 3. ve doğuya bakıyor. Camları güneyden kuzeye 6, 7 ve 8 numaralar. Eve elinde olmadan Trueheart'a tekrar baktı. Onu sivil kıyafetler içinde pek görmemişti. Spor gömlek ve kot pantolonla üniformalıyken olduğundan daha da genç görünüyordu. Silahın nerede Trueheart? Genç polis memuru elini pantolonunun üzerine bıraktığı açık mavi gömleğinin arka kısmına doğru götürdü. Kalçasının üzerini yokladı. Bu sıcakta ceket giyersem çok dikkat çekici olur diye düşündüm. Biraz dağınık görünüyor olabilirim Teğmen ama günlük sokak kıyafetine daha uygun diye düşündüm. Moda sorusu değildi Trueheart. Moda sorusu soracak son kişi Dallas olur zaten diye araya girdi Baxter. Yazlık ketenden pantolonu ve açık yeşil gömleğiyle rahat ve hoş görünüyordu. Gerçi yine de her zaman ateşli görünüyor. özellikle de kıyafetlerini biraz moda anlayışı olan biri seçmeye başladığından beri. Hatırlat da daha sonra kıçımı yemeni hatırlatayım Baxter. Şu anda biz seri katile yaklaşıp ele geçirmek üzere bir operasyona gidiyoruz. Hepimizin ne kadar hoş göründüğüne dair daha sonra oturup konuşuruz. Eve yeniden işe konsantre oldu. İletişim cihazları açık diye devam etti. Silahlar düşük bayıltma ayarında. Siz ikiniz sokağın karşısındaki kaldırımı alın. Dağılın. Hedef pencerelerden birinde bir şahıs görürseniz işaret istiyorum. Ben içerideyken profile uyan biri binaya girer ya da çıkarsa bilmek istiyorum. Hadi şu adamı yakalayalım. Eve asansöre doğru ilerlerken girişteki ufak saksılardan birini aldı. Ev çiçeklerini bu kadar sevdiğini bilmiyordum Dallas. Ev dekorasyonunu düşünmediğim bir an olmaz. Şahıs beni gözetleme deliğinden görürse kapıyı açmaz. Beni tanıyor. Aa, kamuflaj. Görüş açısına girme dedi Eve Peabody'ye. Ona kapıyı açtırmamız, içerideyse yüzüne bakmamız lazım. Kayıt. Yani paniklerse ve kapıyı kapatırsa üzerine gitme sebebimiz olacak. Ve biz izinleri alana kadar içeride kapana kısılacak. Bu gece kimse ölmeyecek dedi Eve 12. katta asansörden çıkarken. Daireye doğru ilerlerken saksıyı yukarı kaldırdı ve yaprakların arasından bakmaya devam etti. Kapıda bir gözetleme deliği, güvenlik ekranı, avuç tarama cihazı ve diyafon vardı. İşini şansa bırakmıyorsun değil mi diye düşündü Eve. Dikkatli pislik. Sıradan bir hırsızın gelip o kıymetli eserlerini çalmasına izin veremezsin. Eve zili çaldı ve bekledi. Kırmızı kilitli ışık aynı şekilde kaldı. Eve tekrar çaldı. 1208'e teslimat diye seslendi. Arkadaki kapının açıldığını duyunca ağırlığını diğer ayağına alarak boştaki elini silahına doğru götürdü. 1207'den genç bir kadın çıkmıştı ve Peabody'nin üniformasını görünce gözleri açıldı. Bir sorun mu var? Bir şey mi oldu? Gary iyi mi? Gerald Stevenson, Eve saksıyı yere koydu. Burada mı yaşıyor? Elbette ama onu bilmiyorum, birkaç gündür görmedim ama evet, onun dairesi. Siz kimsiniz? Dallas, NYPGT. Eve rozetini uzattı. Yani Gary evde değil. Hayır, dediğim gibi onu bir süredir görmedim. Muhtemelen bir işe çıkmıştır. İş mi? Evet, bilirsiniz, çekime filan. Eve kan akışının hızlandığını hissetti. Bir fotoğrafçı mı? Görüntüleme sanatçısı. Yani kendisi öyle adlandırıyor. Yaptığı işte iyidir de. Geçtiğimiz sene benim ve kocamın fotoğraflarını çekmişti. Ama elbette annesinin ölümünden beri çok yoğun çalışmıyor. Konu nedir acaba? Annesi öldüğünde diye devam etti Eve. Ne oldu? Tahmin edebileceğiniz gibi dağıldı. Birbirlerine çok yakındılar. Çocuk tüm o süreç boyunca annesine baktı ve inanın bana bazı dönemler ciddi zordu. Annesi yavaş yavaş öldü. Mark ve ben elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalıştık ama elimizden ne gelir ki? Geriye bir şey mi oldu? Tanrım, yoksa kaza mı geçirdi? Hayır, bildiğim kadarıyla öyle bir şey yok. Bayan Fryburn, adım Jesse. Bakın, geçtiğimiz hafta birkaç kez kapısını çaldım ve kontrol etmek için Lincoln'den aradım. Son zamanlarda daha iyi görünüyordu, çok daha iyi görünüyordu ve oldukça düzenli çalışıyordu. Eğer bir şeyler olduysa yardım etmek isterim. O iyi bir çocuktur ve Bayan Stevenson, tanrım, o da bir harikaydı. Milyonda bir bulunabilecek kadınlardandı. Yardımcı olabilirsiniz belki. İçeri gelip sizinle biraz konuşmamız mümkün mü? Ben... Kadın gümüş ince bilek ünitesine baktı. Evet, elbette. Yalnız benim bir telefon açıp birkaç toplantımı ertelemem lazım. Tekrar Eve baktı ve Peabody'ye. Sonra da kapının yanındaki saksıya. Bir şeyleri bir araya getirmeye çalışır gibiydi. Gary'nin başı dertte mi? Evet, evet, başı dertte. Harcamak istediğinden daha fazla vakit kaybediyorlardı ama Eve, Jesse Fryburn'un işbirliğini istiyordu. Kadının, Gerald Stevenson'ın masumiyetine olan inancını kırmak gerçekten zordu. Kadın, onun cinayet şöyle dursun, yasa dışı bir şeye bulaşabileceğini bile düşünemiyordu. Eve artık kadının sadık kemiklerini alıp ortadan ikiye ayırmak istiyordu. Eğer Gary, sizin de ısrar etmeye devam ettiğiniz şekilde masumsa, onu bulup bu konuyu gerektiği şekilde temizlemek onun da yararına olacaktır. Eve artık bu kibar ikna çabalarından patlama noktasına geldiğini hissediyordu. Ah, sanki masum bir insan hiç tutuklanmamış da aksi ispat edilene kadar bütün hayatı mahvolmamış gibi. Jesse, kendi öfkesinin ateşine öyle odaklanmıştı ki Eve'in bakışlarındaki alevi fark edemiyordu. Sadece işinizi yapmaya çalışıyorsunuz ve bunu çok iyi anlıyorum ama bu bir iş ve insanlar her gün işlerinde bazı hatalar yapabilir. Haklısınız ve şimdi sizi kelepçeleyip o kıçınızı merkeze götürmek, sonra da bir soruşturmayı engellemek, adaletin gerçekleşmesini geciktirmek ve tam bir baş belası olmaktan nezarete attırmam muhtemelen bir hata olur. Ama biliyor musunuz ne? Eve ayağa kalktı ve kelepçelerini çıkardı. İnsanlar işlerinde her gün bazı hatalar yapabilir. Öyle bir şeye cesaret edemezsiniz. Peabody, cesaret eder Bayan Fryburn, kesinlikle eder. Ve inanın nezarethane pek hoş bir yer değil. Jesse'nin yanakları öfkeden kızarmıştı. Avukatımı arıyorum. Avukatımı arayana kadar size başka tek kelime bile etmem. Eğer sizinle konuşmamı tavsiye ederse tamam. Yoksa elinizden gelenin en kötüsünü yapabilirsiniz. Kadın çenesini öyle gıcık bir tavırla kaldırmıştı ki, Eve içinden yükselen yumruklama isteğini bastırmak için çok uğraştı. Tabii senin avukatın en kötünün ne kadar iyi olduğunu bilmiyor ya da ne kadar kötü olduğunu, bakış açısına göre değişir. Kadın telelinke doğru giderken Peabody dudağının ucuyla konuşmuştu. Hala ayakta duruyor olmasının tek nedeni sadakate saygı duymam ve kadının gerçekten hiçbir şeyden haberi olmaması. İyi bir çocuk ölen annesine baktı. Hiçbir sorun çıkarmaz. İyi kalpli, sessiz ve düzenli bir komşu. Profile uyuyor. Peki ne yapıyoruz? Eğer gerekirse onu merkeze alırız. Avukatla konuşacağız ve kadını bir polis ressamıyla çalışmaya ikna edeceğiz. Şahsın iyi bir resmini istiyorum. Ve karşı kapının açılması için izne ihtiyacım var. Eve iletişim cihazını açtı. Whitney ekrana geldiğinde, "Komutanım, biraz baskıya ihtiyacım var," dedi. Saatler ilerliyordu ve bozuk hava erken bir alacakaranlığa neden olmuştu. Havada hala fırtına bulutları dolaşıyor, ara ara tehditkar gök gürültüleri duyuluyordu. Eve artık kulaklarının eriyip akmaya başladığını hissedene kadar avukatla konuştu ama Jesse sonunda isteksiz olarak da olsa bir polis ressamıyla çalışmayı kabul etti. Kendi dairesinde olması şartıyla. İnatçılık ettiğimi düşünüyorsun. Jesse oturup kollarını kavuşturarak Eve doğru kaşlarını çattı. Ama Gary'i bir arkadaşım olarak görüyorum. Annesiyle geçirdiği sürece yakından şahit oldum ve gerçekten çok zordu. Daha önce birinin öldüğünü görmemiştim. Öyle mücadele etti ki ve oğlu da hemen yanı başındaydı. Ve annesi mücadele edemeyecek kadar güçsüzleştiğinde mücadeleye o devam etti. Jesse, sesinin titremesine engel olmaya çalışarak devam etti. Evi temizledi, annesini yıkadı, yemeğini yedirdi, onunla oturdu. Pis işleri kimsenin yapmasına izin vermedi. Ben öyle bir adanmışlık hiç görmedim. Ben de böyle bir şey olduğundan da emin değilim. O tarz bir deneyim insanın sınırlarını zorlayabilir. Başka bir sınıra geçmesini kolaylaştırabilir. Belki, belki ama... Tanrım, bundan nefret ediyorum. O çocuk zaten yeterince acı çekti. Annesini kaybettikten sonra onu gördüğümde, onu her gördüğümde tıpkı bir hayalet gibiydi. Sadece öylesine ruh gibi varlığını sürdürüyor gibiydi. Çok kilo kaybetti. Sonra yavaş yavaş kendine gelmeye başladı. Son birkaç aydır yine eskisi gibi olmuştu. Benden onu deliymiş ya da bir çeşit sapık canavar gibi görmemi istiyorsunuz. Ama ben 2,5 senedir onun karşı dairesinde yaşıyorum ve öyle biri değil. Ona bakan, onun gözlerinin içine baktığına inandığım 3 ölü genç var elimde. Eminim onlar da bir canavar olduğunu düşünmemişti. Şu anda sadece bir işe gitti, göreceksiniz. Yalnızca çalışıyor ve hayatını tekrar rayına oturtmaya uğraşıyor. Göreceksiniz. İkimizden biri görecek, diye cevap verdi Eve. 42. ayrımın sonu, sayfa 430, devamı 43. ayrımda.